Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Hatıralar programının bir yenisine hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bizler. Ve programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, 13. asırda yaşamış dünyaca ünlü bir seyyah var. Venedikli Marco Polo. Marco Polo, babası da kendisi gibi seyyah, Venedik'in zengin ailelerinden bir tüccar. Ticaret maksadıyla Venedik'ten yola çıkıyor kardeşiyle beraber. Uzun mesafeler kat ediyor, Çin'e varıyor. Ve yolda çok enteresan hadiselere şahit oluyor. Kırım'a gidiyor, İstanbul'a uğruyor. İstanbul o zaman Latinlerin işgali altında. Kırım'a gidiyor, orada Berke Han'la görüşüyor. Buhara'ya geliyor, Buhara'dan Çin'e geliyor ve Çin'de o zaman hükümdar Moğol İmparatoru Kubilay Han. Kubilay Han'ın huzuruna çıkıyor. Kubilay Han o zamana kadar hiç Avrupalı görmemiş. Ve büyük bir alakayla Polo kardeşleri kabul ediyor. Ve Polo kardeşler bir müddet Kubilay Han'ın yanında duruyor. Kubilay Han kendilerinden bir ricada bulunuyor, Papa'ya bir mektup gönderiyor ve Papa'dan Hristiyanlığı Çin'de öğretecek iki alim göndermesini istiyor. Bu mektubu alan Polo kardeşler beraberce Venedik'e dönüyorlar. Fakat daha Papa ölmüş ve yeni Papa henüz seçilmemiştir. Bir müddet memleketlerinde kalıyorlar. Tabii epey servetle dönüyorlar, ticaret yaptılar çünkü. Hatta çoluk çocukları bile kendilerini tanımadılar kıyafetlerinden. Neden sonra Papa seçiliyor? Papa'ya mektubu veriyorlar. Papa iki tane din alimini, Hristiyan din alimini onların yanına katıyor. Birisi Suriyeli William, diğeri Vikenzalı Nikolas. Bunları Polo kardeşlerin yanına katıyor. Fakat bu sefer yanlarına Polo kardeşlerin Nikolo Polo'nun oğlu Marco da katılıyor. Ve Polo'lar 2-3 oluyorlar. İki kardeş Polo ve bir de Nikola Polo'nun oğlu Marco Polo 15 yaşında. O da babası ve amcasıyla beraber yola çıkıyor. İstanbul, Anadolu üzerinden, İran üzerinden, Irak, İran üzerinden, Kuzey Hindistan üzerinden Çin'e varıyorlar. Ve yanlarında bu iki Hristiyan alimle beraber Çin'e geliyorlar ve Kubilay Han'ın yanında kalıyorlar. Kubilay Han Marco Polo'nun zekasına hayran oluyor. Babasıyla amcasının dönme taleplerine Marco'nun orada kalmasına izin vermeleri şartıyla müsaade ediyor. Baba ve amca Polo'lar dönüyor. Marco Polo 20 seneye yakın Kubilay Han'ın yanında kalıyor ve onun yanından hiç ayrılmıyor. Bu zaman zarfında Kubilay Han Marco Polo'yu çok mühim işlerde kullanıyor. Kendisi bir nevi büyükelçi sıfatıyla, olağanüstü elçi sıfatıyla Kubilay Han'ın verdiği vazifeleri yapıyor. Dış ülkelere seyahatler ediyor ve böylece her yeri, gerek Çin ülkesini, gerek Çin dışındaki komşu ülkeleri geziyor, tozuyor. Kubilay Han Marco Polo'yu gönderdiği yerlerden dönüşte neler gördüğünü kendisine anlattırıyordu. Marco Polo da zeki ve dikkatli birisiydi. Gittiği yerleri, konuştuğu insanları aklında iyi tutardı ve onların keskin görüşle yaşayışlarını tetkik ederdi. Bu sebeple Marco Polo kendisine çok kıymet vermiştir ve uzun bir süre yanında tutmuştur. Fakat tabii her zaman olduğu gibi Büyük Kağan'ın, Kubilay Han'ın yanındakiler Marco Polo'yu çekemediler. Çekemeyince Marco Polo'ya bazı iftira ve dedikodularda bulundular. Ve sonunda Marco Polo Kubilay Han'dan izin isteyerek memleketine dönmeye karar verdi. Kubilay Han istemeyerek de olsa bu izni verdi. Ve 20 yıl kadar kaldıktan sonra Marco Polo Çin seyahatinden döndü. Yine çok maceralı bir seyahatten sonra Venedik'e döndü ve Venedik'te bu hatıralarını anlattı. Bu hatıraları kaleme alındı ve daha sonra bizzat kendisi de hatıralarını kaleme aldı. Böylece iki ayrı metin ortaya çıktı Marco Polo seyahatnamesi adıyla ve bu seyahatname 13. asır için çok kıymetli bir belge, vesika teşkil etmektedir. Bu hafta sizlere Marco Polo seyahatnamesinden enteresan hatıralar nakledelim. Daha önceki programlardan birinde Marco Polo'nun seyahat notlarından bazı hatıralar nakletmiştir. Nakletmiş idik sizlere. Bugün de başka hatıraları sizlere nakletmek istiyoruz. Çünkü Marco Polo'nun seyahat hatıraları bir hayli çok. Marco Polo Çin'e gelirken Anadolu, Kuzey Irak ve İran üzerinden geçmiş ve Kaşgar'dan geçmişti. Daha sonra Moğolların yaşadığı bir bölgeye geliyor ve Moğolların hayatı hakkında bilgi veriyor. Bu bölgelerin iklimi hakkında bilgi veriyor. Evlerinden bahsediyor. Kolaylıkla ev kurduklarını bahsediyor. Bu ev dediği bir çadır. Keçelerle işlenmiş bir çadır. Bütün ev işlerini kadınların gördüğünü, erkeklerin sadece ava çıktıklarını ve savaş hazırlıklarıyla meşgul olduklarını söylüyor. Yiyecekleri de et ve sütten ibaret. Her türlü eti yiyorlar. At etinden tutun köpek etine kadar yiyorlar. Kadınlarının son derece sadık olduklarını, iyi bir eş ve iyi bir ev kadını olduklarını söylüyor. Yıllarca bir evin içinde pek çok kadın yaşıyor. Aralarında en ufak bir münakaşa dahi geçmiyor. Her kadının evde ayrı bir işi var. Kimi çocuk bakıyor, kimi yemek pişiriyor, kimi bulaşık yıkıyor, kimi ev işi görüyor diyor. Moğollarda erkekler birden çok kadın alabiliyorlar. Dileyen 100'e kadar kadınla bile evleniyor. Yeter ki onlara bakabilsin. Zenginler ve hanlar arasında 100'den çok kadın alanlar da var. Erkek evlenirken eşinin annesine bir hediye veriyor. Ama kadınlar kocalarına evlenince herhangi bir şey vermiyorlar. Yani Marco Polo buna şaşmış çünkü Avrupa'da kadınlar evlenirken kocalarına drahom adıyla bir meblağ para getirirler. Evin içinde en itibarlı yeri ilk kadının aldığını söylüyor Marco Polo. En çok o sayılıyor, onun sözü dinleniyor. Diğer kadınların itibarı ve sözü ondan sonra geliyor. Bir de yeğenlerle evlenmek burada serbest. Birinin babası ölürse onun karısıyla da en büyük oğlu evleniyor. Tabii kadının üvey olması şartıyla insan kendi annesiyle evlenemez. Bir de erkek kardeşi ölürse yengeyle evleniliyor diyor. Ve çok debdebeli düğün yapıyorlar diyor Marco Polo. Hristiyanlarda da yeğenlerle evlenmek caizdir. Fakat çok nadir bir evliliktir. Yengeyle evlilik ise Tevrat'ta yasaklanmıştır. Ancak erkek kardeşin çocuğu yoksa yengeyle evlenmek bu sefer mecburi hale gelir. Ve doğacak çocuk ölen adamın çocuğu olur. Dinlerinden de bahsediyor Marco Polo. Bir tek ulu tanrı olduğunu kabul ediyorlar Moğollar. Gökyüzünde olduğunu inanıyor ve ona her gün dua ediyorlar diyor. Bunun yanında bir de herkesin evinde ayrı bir yer işgal eden bir tanrı var. O da dünyevi tanrı. Evdekilerin çocuklarına, hayvanlara, mahsule göz kulak oluyor. Ev halkı da ona ayrı bir itina ve hürmet gösteriyorlar diyor. Mesela her gün evlerindeki tanrıya saygı duruşunda bulunuyorlar. Yemek yemeden önce sofradaki yemekten bir parça alıp Tanrı dedikleri o putun ağzına sürüyorlar. Sonra bir bardak et suyu alıp kapının önüne döküyorlar. Güya Tanrı onların yiyeceklerinden pay alırmış. Burada çok içki içtiklerinden bahsediyor Marco Polo. Bizim memleketten daha fazla içki içtiklerinden bahsediyor. Kıyafetlerini, silahlarını ve hayvanlarını uzun uzun anlatıyor. Daha sonra orduyu anlatıyor ve ordu sayısından bahsediyor. Burada benim dikkatimi çeken bir şey var ki 100 bin kişiye tuğ, 10 bin kişiye de tümen diyorlar. Malum bizde daha önce fırka, alay gibi isimler vardı ordu teşkilatında. Daha sonra fırkanın adı tuğ ve tümen olarak değiştirildi. Fırka komutanı olan Mirrivaya tuğ general veya tuğ bay, fırka olan birliğe de tümen dendi. Bunun da başına tüm general veya tüm bay ismi verildi. Demek ki bu Tugay ve Tümen isimleri de bize Moğollardan geçmiş isimler. Nitekim Kurultay, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi isimler ve ulus gibi kelimeler bize hep Moğollardan geçmiş kelimelerdir. Yani Türkçe ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Marco Polo Moğolların savaş taktiklerinden bahsediyor. Değişik harp oyunlarıyla düşmanı yendiklerini, kaçar gibi hareket edip sonra tekrar saldırdıklarını, atlarını da çok iyi eğittiklerinden bahsediyor. Ve Moğolların çember şeklinde düşmanı imha ettiklerinden bahsediyor. Geleneklerine çok bağlı olduklarını fakat zamanla bu geleneklerden yavaş yavaş sıyrıldıklarını ve şehirde yaşayanlar Budist dinini ve Budist geleneklerini benimsediğini söylüyor. Yani Moğollar yavaş yavaş Budist geleneklerine uymaktadırlar. Suç ve adalet mekanizmasından bahsediyor. Dayak ve ölüm cezasından bahsediyor. Yine buradaki sığır ve hayvanların ile ilgili bilgiler veriyor uzun uzun. Tatarlara benzediklerinden bahsediyor. Tatarlar Moğolların Müslüman olmuş kanadına umumiyetle verilen isimdir ve Türklerle karışmış olan kısmına verilmiş isimdir. Moğollar isminde Moğollar arasında eski dinlerine bağlı olanlar olduğu gibi Müslüman, Budist ve Hristiyanların da yaşadığını söylüyor. Bu Moğol memleketlerinden sonra yavaş yavaş Kubilay Han'ın sarayına yaklaşılıyor. Fakat burada Çaganlor diye bir şehirden bahsediyor. Burada Kubilay Han'ın muhteşem bir sarayından bahsediyor. Kubilay Han ara sıra da buraya gelir ve burada kalırmış. Burada çok güzel göller ve havuzlar var. Ayrıca avlanmak için de çok elverişli, bol miktarda kuş var. Onun için Kubilay Han burayı çok sever ve sık sık buraya gelir ve burada avlanır, burada kalır diyor. Daha sonra Shang Tu şehrine geliyor Marco Polo. Shang Tu, Kubilay Han'ın oturduğu ve hüküm sürdüğü bir şehir. Burada çok büyük bir saray inşa ettirmiş. Etrafında kalın yüksek bir duvar var. İçeride muhteşem bir bahçe. Havuzlar, ırmaklar, çaylar var. Çayların üzerinde nefis köprüler var. İnsan bu bahçeye girdi mi kendisini cennette zannediyor. Kubilay Han bu parkı çok seviyor ve parkta av hayvanları besliyor. Adamları bu av hayvanlarının yaşayıp yaşamadığını devamlı kontrol ettirdiğini söylüyor. Bu park haftada bir Kubilay Han tarafından ziyaret ediliyor ve herkese kapalı, girilmesi yasak. Parkın içinde orta büyüklükte bir saray var. Saray özel, kamıştan hazırlanmış. İçinde hayvanlar, kuşlar var. Bir nevi hayvanat bahçesi. Çok süslü yapılmış ve rüzgardan bozulmasın diye de özel çivilerle birbirine rapt edilmiş. Kubilay Han Shang Tu şehrinde yılın 3 ayı kalıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos. Demek ki yazlık şehir ve yazlık saray burası. Çünkü sıcak başka bölgelerde çekilmez hale geldiği zaman Shang Tu'nun havası son derece güzel. Ve Kubilay Han gelmeden önce adamları bu kamıştan sarayı kuruyorlar. O gittikten sonra söküp sıkı bir yerde muhafaza ediyorlar. Demek ki Yuan Hanedanı, yani göçebe dedikleri, Çinlilerin göçebe dedikleri Yuan Hanedanı, göçebe şeyini, karakterini Kubilay Han zamanında da bu şekilde devam ediyor. Yani Kubilay Han bir yere gitse sarayı bile portatif çadır gibi kuruluyor veya kaldırılıyor. Kubilay Han atlara da çok düşkün. Hele bu atlardan süt beyazı kısraklar var. Bunların sütünden yapılan kımızı da çok seviyor. Bu kımızı, yani beyaz kısrak sütünden elde edilen kımızı, kısrak sütünün ekşitilmesiyle kımız denilen bir içki meydana çıkar. Bunun sarhoş etmeyecek miktarını bazı ulema caiz görmektedir. Türkistan havalisinde de bunu içerler, kımız derler. Fakat umumiyetle ulema bunun haram olduğunda müttefiktirler. Çünkü kımız içinde alkol teşekkül eden bir içkidir. Kubilay Han'ın bunu çok sevdiğini söylüyor. Beyaz kısraktan elde edilen kımızın da mukaddes olduğunu, Kubilay Han ve ailesinden başka kimsenin bunu içemediğini, bunun bir Cengiz yasası olduğunu söylüyorlar. Her Ağustos ayının 28'inde Kubilay Han bu kımızdan içiyor ve yere serpiyor. Bu da ülkedeki bolluk ve bereketin temin edileceğini, çoluk çocuğun korunacağını, hayvanların kurtulacağını dair bir inancın esasıdır. Kubilay Han'ın Budist olduğundan ve Budist rahiplerine çok hürmet ettiğinden bahsediyor. Onun için Budist rahiplerinin önde gelenlerinin bu şehirde olduklarını söylüyor. Diledikleri gibi yaşarlarmış, üstleri başları pislik içinde diyor Marco Polo. Yüzlerini ve ellerini hiç yakamazlar, kokudan yanına yaklaşılmaz ve kimse onların bu halinde bir şey demez. Bunların büyücü gibi olduklarını söylüyor. Bakşı denilen malum eski şaman geleneklerinin bir temsilcisi bunlar. Bakşılar yakın zamana kadar Anadolu'da bunlardan vardı. Bir takım sihir hareketleriyle ve meditasyonla olağanüstü şeyler göstererek kendilerine bir takım imtiyazlar tanınan kimselerdir. Bunların Budizm'de pek ilgisi yok. Fakat zamanla Moğollar Budizm dinine girdikçe bu bakşılar da Budist rahipler olarak farklı bir görünüşte, varyasyonda ortaya çıkıyorlar. Bunlar adetlerinden uzun uzun bahsediyor, bayramlarından bahsediyor. Bilhassa evlenmekte çok imtiyazlar olduğunu söylüyor. Diledikleri kadar kadın alırlar ve hepsinin çok sayıda çocukları vardır diyor. Bunların içinde de farklı gruplar var. Derviş gibi yaşayanları vardır diyor. İnzivaya çekilirler, hiçbir şey yemezler, içmezler. Basit yaşarlar fakat bazıları insanların içindedir. Bunlar kıyafetlerinden farklıdırlar diyor ve bundan sonra Kubilay Han'ı anlatıyor. Şimdiye kadar verdiği Moğol adetleri, şimdiden sonra da Marco Polo Kubilay Han'dan bahsediyor. Marco Polo seyahatnamesinin bu bölümünde Kubilay Han'dan bahsediyor. Kubilay Han Cengiz Han'ın torunudur ve Cengiz Han'dan sonra tahta çıkan hükümdarların altıncısıdır. Çok kabiliyetli, zeki, bilgili birisi. Kardeşleri çok uğraşıyorlar onun tahta çıkmaması için fakat ellerinden geleni de yapıyorlar fakat muvaffak olamıyorlar. Kubilay Han tahta çıkıyor. Uzun yıllar tahta kalıyor. Marco Polo 85 yaşında olduğunu söylüyor 1298 yılında. 42 yıldır başta diyor. Ama eskisi kadar savaşlara katılamıyor. Fakat yine de çok büyük bir kumandan. Çok savaşa katılmış ve katıldığı savaşların hemen hepsini kazanmış diyor. Kardeşleriyle çok mücadele etmiş ve çok büyük bir ordu toplamış. Kubilay Han'ın ordusunun çeşitli eyaletlerde bulunduğunu söylüyor. Her eyalette ordunun bir bölümü var. Çünkü hükümdarlık çok geniş. Her yerde Kubilay Han'a karşı ayaklanmak isteyen, onu devirmek isteyen düşmanları var. Buna göre ordusunu her eyalette tutuyor Kubilay Han. Her eyaletin büyük şehrine ve kalabalık bölgesine yakın bir yerde bir ordu var. Bu ordu birlikleri kendi ihtiyaçlarını kendileri görüyorlar. Hayvan sürüleri var. Onlara bakıyorlar, besliyorlar. Eğer o bölgede herhangi bir şehir veya kasaba ayaklanmak isterse Kubilay Han hemen askerlerini oraya sevk ediyor. Böylece o bölgenin halkı Kubilay Han'ın ordusu yakında diye düşünüyor. Hem vergilerini muntazaman veriyor hem de baş kaldırmayı düşünmüyor. Bu adeti Osmanlılar da tatbik ederdi değerli dinleyiciler. Osmanlı ordusu eyalet askerlerinden teşekkül ederdi. Her eyalette beylerbeyinin kumandasında bir ordu vardı. Bu ordu küçük küçük birlikler halinde Osmanlı arazisinin vergi toplama sistemine bağlı olarak beslenirdi. Arazi küçük parçalara ayrılır. Her birinin başına bir tımarlı sipahi verilir. Bu parçaları, arazi parçalarını birkaç köyden ibaret her birisi. Köylüler ekerler, biçerler, mahsulden devlete kira öderler. Çünkü toprak devletindir. Fetihler ele geçtiği için ganimettir yani. Bu vergiyi bu tımarlı sipahi toplar, bunun karşılığında devlete karşı asker besler. Yani parayı merkeze, hazineye yollamaz. Asker besler. Bu askerler, tabii her eyalette böyle bir sürü tımarlı sipahi var. Her biri bir subay, birlikler, bölükler halinde birbirleriyle koordineli bir şekilde alay beyini ve beyler beyini bayrağı altında savaş olduğu zaman savaşa giderler. Böylece her bölgede, her eyalette bir ordu beslenir. Bu ordu normal zamanda üretime katkıda bulunur. Harp zamanında harbe gider. Yakın yerdeki harplere oraya en yakın eyaletten askerleri çağrıldığı için, ordu uzun müddet yürümediği için yorgun düşmez, dinç ve fazla masraf edilmeden hemen ordu oraya kaydedilir. Daha önceki harplerden birinde Kubilay Han'ın Nayan'la olan harbinden bahsediyor Marco Polo. Ve harp neticesinde Nayan'ın yenildiğini ve esir edildiğini, Kubilay Han askerlerine teslim edildiğini söylüyor. Ondan sonra Nayan'ın başının vurulması için emir veriyor. Nayan'ı bir halıya iyice sarıyorlar askerleri. Adeta bir paket haline getiriyorlar. Ondan sonra onu ellerindeki kılıçlarla birçok asker delik deşik ediyorlar. Sebebi Nayan Kubilay Han'ın akrabalarındandı. Nayan Kubilay Han'ın akrabası olduğu için Cengiz Han soyundan gelen kimselerin kanının yere akmaması ve güneş onun üstüne doğmaması gerekir. Böyle bir inanış vardır. Bundan dolayı bu şekilde öldürüyorlar Nayan'ı. Nayan Hristiyan'dı değerli dinleyiciler. Kubilay Han Budist'ti. Nayan'ın yenilmesini hep Hristiyan olmasına bağlamışlardır. İşte Hristiyan olduğu için yenilmiştir. Eğer Hristiyan olmasaydı yenilmezdi. Kubilay Han'ın iki yeğeni Kaydu ve Nayan. Bunların ikisi de Kubilay Han'a karşı çıktılar. Fakat baş edemediler. Her ikisi de yenildi. Kubilay Han düşmansız kaldı. Önce Nayan'ı, arkasından Kaydu'yu ortadan kaldırdı ve böylece bütün Çin ve Moğol ülkesine hakim oldu. Kubilay Han dört hanımı olan birisi. Her birinden dünyaya gelmiş çocukları var. Bunlar Kubilay Han'ın varisleri. Her hanımının kendine az hizmetkarları var ve her birisi imparatoriçe. Bu hizmetkarların sayısı 10 bin civarında. Dört nikahlı hanımından başka Kubilay Han'ın pek çok sayıda odalığı var diyor. Ve bunları Kongrat bölgesi sağlıyor. Kongrat, kızlarının güzelliğiyle ün salmış bir bölge. Her iki yılda bir Kubilay Han'ın adamları bu şehre geliyor. Kubilay Han için güzel bir kız seçiyorlar. Şehirdeki bütün güzel kızları inceliyorlar ve kendilerine göre bir puan veriyorlar. Sonra puanı yüksek kızları saraya getiriyorlar. Bir de bunları Kubilay Han'ın adamları gözden geçiriyor. Ve kızlar böylece Kubilay Han'ın haremine dahil oluyor. Peki bu Kongratlar kızlarını neden Kubilay Han'a odalık olarak veriyorlar? Çünkü Kongrat bölgesinde şöyle düşünüyorlar. Eğer benim kızım şanlı olarak dünyaya gelmişse, yıldızı iyi ise Han sülalesinden birinin ilgisini çeker ve böylece hayatı parlak geçer. Ben kızıma bir han kadar muhteşem bir hayat temin edemem. Belki de han kızımı asil bir kimseyle evlendirir. Onun için kızımın hana odalık olması çok faydalıdır diye düşünüyorlar. Kubilay Han'ın 4 hanımından 22 erkek evladı olduğunu söylüyor Marco Polo. En büyük oğlunun adı Cengiz. Meşhur Cengiz Han'ın adını vermişler. Bunlar hep Moğol. Yani bu Kubilay, Cengiz, bunlar hep Moğol isimleri. Ama nedense Türkler de bu isimleri koymaya çok meraklıdırlar. Fakat kendileri Moğoldur ve çok azı da İslam düşmanlarıdır. Kubilay Han'ın odalıklarından da 25 tane oğlu var, diyor Marco Polo. Her biri cesur ve kahraman birer savaşçı. Hepsi de imparatorluğun bir bölgesinde iyi bir görevde, kumandan ve vali olarak vazife yapmaktadırlar. Kubilay Han oğullarından hayır görmüş kendince. Daha sonra Kubilay Han'ın sarayını anlatıyor Marco Polo. Sarayın kale gibi duvarlarla çevrili olduğunu ve askeri birliklerin sarayı koruduğunu söylüyor. Kubilay Han'ın girip çıktığı kapının ayrı olduğunu söylüyor. Ve duvar duvar içinde her köşede bir büyük sarayın bulunduğunu söylüyor ve bunu garipsiyor. Yüksek tavanlı saray. Oda ve holün duvarları altınlarla kaplı. Bazı yerler gümüşle kaplı. Çok zengin, ihtişamlı bir saray. Rengarenk inşa edilmiş. Ve çok da sağlam inşa edilmiş. Asırlar boyu dayanabilecek şekilde inşa edilmiş. Dış duvarla iç kısım arasında büyük geniş bahçeler var, yemyeşil. Ara yerlerde yollar var. Bu yollar iki karış yükseklikte yapılmış ve taş döşeli. Neden böyle yapılmış? Çünkü büyük hükümdar bu bahçede gezinirken ayakkabısı çamurlanmasın diye yol iki karış yüksekte yapılmış. Burada av hayvanlarının olduğunu daha önce söylemiştik. Burası bahçeden çok parktır, diyor Marco Polo. Büyük parkın kuzey batısında oldukça büyük bir havuzdan bahsediyor. Havuzun derinliği bir hayli. Havuzun hususiyeti şu: bir tarafından küçük bir çay akıyor ve havuza su dolduruyor. Diğer taraftan da, yani havuza suyu dolduran çayın tam tersi istikametinden de başka bir çay akıyor. Ama bu arazi meyilli olduğu için havuzdan dışarı akıyor. Her iki havuzda da cins cins balıklar yüzüyor. Kubilay Han'ın bazen canı çekermiş ve havuzda balık olsun istermiş ve kendisi balık tutarmış. Bundan dolayı mutlaka havuzda balık bulunduruyorlar. Bir başka merakı da Kubilay Han'ın çam. Büyük bir mekana çam ormanı yaptırmış. Kubilay Han kendinden sonra tahta çıkacak olan büyük oğlu Cengiz'in oğlu Timur için de kendisininki gibi büyük bir saray yaptırmış. Timur, bu ama bizim bildiğimiz Timur Han değil, başka bir Timur, yani Kubilay Han'ın torunu olan Timur, Tokay Timur. Kubilay Han bütün yetkisini ve mührünü buna vermiş, fakat Kubilay Han hayatta olduğu için Timur'un, yani Kubilay Han'ın torununun bu yetkiyi kullanması mümkün değil. Kubilay Han öldükten sonra onun yerine Timur geçip büyük Moğol İmparatoru olacak, aynı zamanda Çin İmparatoru olacak. Marco Polo, Kubilay Han'ın kurduğu Taydu şehrinden bahsediyor. Nehir kenarında Katay bölgesinde eski bir şehir, Hambalık. Kubilay Han burada oturuyor. Fakat falcılar, kahinler bir gün buranın halkı sana ayaklanacak diyorlar. Hambalık bugünkü Peking'dir değerli dinleyiciler. Bunun üzerine Kubilay Han düşünüyor, nehrin öte kıyısına yeni bir şehir kurduruyor. Ve buraya kendisine çok sadık, ayaklanma ihtimali olmayacak insanları bırakıyor. Şehir çok muntazam bir şehir, diyor. Etrafı duvarlarla çevrili. Son derece muntazam, sokakları geniş, efendim büyük evleri olan, hanları, blokları olan, hemen her köşe başında büyük bir dükkanı olan bir şehir. Ve anlata anlata bitiremiyor Marco Polo bu şehri. Ve bütün tüccarlar buraya gelmiş, yerleşmişler. Her ülkenin tüccarı için ayrı birer han yapılmış. Ve Kubilay Han bu tüccarlara elinden gelen kolaylığın temin edilmesi için emir vermiş. Ve dolayısıyla yurt dışından gelen tüccarlar rahatça buraya geliyorlar. Ve burada ticaret yapıyorlar. Ve böylece memleket ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Hambalık'ta veya civarda yaşayan bir Budist öldüğü zaman buraya gömülmediğini söylüyor. Şehrin hatta banliyönün çok ötesine getiriyorlar ve orada cenazeyi yakıyorlar diyor. Bir de bir idam cezası verildiği zaman idam cezasını şehrin içinde infaz etmiyorlar. Şehrin dışında infaz ediyorlar. Bir de Hambalık şehrinde hiç fahişenin yaşamadığını anlatıyor Marco Polo. Rivayete göre bunların şehirde yaşamasına mani olunuyor. Dünyanın hiçbir şehrine diyor Marco Polo, Hambalık yani Pekin şehrine geldiği kadar kıymetli mal gelmez. Bilhassa Hindistan'dan değerli taşlar gelir. Bir hazine gibi. Ve Kıtay'da yani o bölgede imal edilen değerli eşya ve mal da yine Hambalık'a getirilir diyor. Zenginler, ileri gelenler hep Hambalık'ta yaşarlar. Hambalık hükümdar şehri olduğu için geleni, gideni, gireni, çıkanı çok. Yabancı gelen gidenler de çok. Söylendiğine göre günde 1000 tane ipek kumaş yüklü kağını girip çıkıyor Hambalık şehrine. Civardaki 200'den fazla iri ufaklı şehirlerden de yüzlerce tacir buraya geliyor diyor. Yani Hambalık, Pekin ticaret hayatının merkezi. Şehrin tam göbeğinde büyük bir bina var. Saray gibi bir bina. Burada kocaman bir çan var. Akşamüstü olunca bu büyük çan 3 defa çalınıyor. Bunun manası şu. Çan çalındıktan sonra Hambalık'tan çıkmak yasak. Hiç kimse şehirden çıkıp civardaki kasabaya, köye falan gidemez. Ancak çıkma izni olanlar akşamüstü çan çaldıktan sonra şehirden çıkabilirler. Şehrin etrafındaki muhafızlar o zaman devreye girerler ve o saatten sonra şehirden çıkan var mı yok mu tespit ederler. Eğer gece izinsiz çıkmaya çalışan birini yakalarlarsa hemen tevkif edip ertesi günü bunun inzibat subayının önüne çıkarlar. Subay da kendisini dinler. Haklı bulursa serbest bırakır. Haksız bulursa kendisini kırbaçlar. Böyle bir adet var. Çok sıkı bir tedbir alınmış. Şehrin giriş çıkışı çok korunuyor. Şüpheli kimselerin de giriş çıkışına mani olunuyor. Katay yani bu havalinin halkının sıkı gözaltında bulundurulmasını kahinler Kubilay Han öyle demişler. Sen bu Kıtay halkını sıkı sıkı gözaltında tut. Bunlar sert tabiatlı, ayaklanmaya mütemayil insanlar. Sıkı tedbir al. O da tedbir almış. Hakikaten Kıtaylılar veya Katayanlılar ayaklanma planı hazırlamışlar. Kubilay Han'ın Müslüman bir kumandanı var Ahmet isminde. Bu Kubilay Han'ın gözüne girmeyi başarıyor ve daha sonra Kubilay Han'ı ortadan kaldırmak istiyor. Kıtay bölgesini hakimiyeti altına alıyor ve Kubilay Han'a karşı ayaklanmaya çalışıyor. Fakat ne yaparsa yapsın Ahmet muvaffak olamıyor. Kubilay Han'a karşı ayaklansa bile yakın arkadaşları kendisini ihbar ediyorlar Kubilay Han'a ve Ahmet'in projesi ortaya çıkıyor. Ahmet yakalanıyor. Mal varlığı müsaade ediliyor. Oğulları da yakalanıyor. Mezarı idam ediliyor. Hatta öldükten sonra mezarından çıkarılıyor ve hayvanlara cesedini parçalatıyorlar. Çinlilerin ve Moğolların gaddarlığı çok dillere destandır değerli dinleyiciler. Evet, Kubilay Han'ı neredeyse bir ordu koruyor. Sofrasından da bahsediyor Marco Polo. Muazzam bir salonu var. O salonun kuzey tarafında bir yüksek masaya oturur. Masa diğer bütün masalardan yüksektir. Yüzünü güneye çevirir. İlk karısı solunda oturur. Sağ tarafında azıcık alçak bir masada oğulları yer alır ve yaş sırasına göre dizilirler. Oğullarının eşleri veya saraya mensup asil kişilerin karıları da Kubilay Han'ın sol tarafında otururlar. Fakat onların masası yüksek değildir. Zaten hemen herkes bu esasa göre oturur ve herkes kimin nereye oturacağını kabullenmiştir ve bilir. Sofra öyle hazırlanmıştır ki Kubilay Han oturduğu yerden herkesin yüzünü görebilir. Tabi bu olağan zamanlarda, normal zamanlarda kurulan sofra, düğünlerde, davetlerde çok daha muazzam sofranın olduğunu anlatıyor Marco Polo. Düğünde büyük holede sofralar kuruluyor, yere halılar döşeniyor, misafirler yerlere oturup yemek yiyorlar. 40 bin kişinin bir düğün vesilesiyle sarayda yemek yediğine rastlamış Marco Polo. Fakat her zaman olduğu gibi Kubilay Han yüksek bir yere oturuyor, kestane ağacından yapılmış nefis bir masada, kare biçiminde, büyük, ayaklarının ve kenarlarının oymalı olduğunu, bir sanat eseri olduğunu söylüyor. Kenarları 10 metre uzunlukta diyor. Üzerinde hayvan şekilleri var. Ortada altın gömülü bir kap var. Kabın içini şarapla dolduruyorlar. Kenarlarda da çeşitli hayvan sütleri var. Birinde mesela kımız var, hısrak sütü. Diğerinde deve sütü var, kefir. Diğerinde başka bir içki var. İçki çok içtiklerini zaten daha önce söylemişti. İçki boşaldıkça hizmetkarlar dolduruyor. Kadınların kadehleri erkeklerinkine daha göre daha küçük. Sofrada uşaklar ağız kısımlarını ince tülbentlerle örtüyorlar. Tülbentleri çok ince simden dokunmuş. Hükümdar yemek yerken veya ona hizmet eden iken uşaklar, hizmetkarlar aksırabilirler. Veya nefesi hanı rahatsız edebilir. Ondan dolayı uşaklar hizmet ederlerken mutlaka ağız kısımlarını ince tülbentlerle örtüyorlar. Bu da Marco Polo'nun dikkatini çekmiş. Bir de davet sırasında saraya mensup kişiler gelen gidene bakıyorlar. Yol iz bilmeyen varsa onları anlatıyorlar. Veya kılık kıyafetleri bakımından davete gelmeleri uygun değilse geri çeviriyorlar. Yani bir nevi mihmandarlık veya teşrifatçılık yapıyorlar. Çünkü Kubilay Han bilhassa kılık kıyafete ve etikete çok meraklı. Bu yüzden pek çok kişiyi ve misafiri geri çeviriyor. Sofrada tatsız bir durum olmasın diye daha önceden teşrifatçılar kapıda bunu ayarlıyorlar. Bu teşrifatçılar bir de misafirlere hizmet eden uşaklara hatırlatmada bulunuyor. Bak filanca masanın içkisi bitti, filancanın önündeki tabağı kaldır gibi veya misafirin yanına gelip başka bir arzunuz var mı diye soruyorlar. Böyle bir görevleri var. Bir de salonun bütün giriş çıkış kapılarında iri yarı adamlar duruyor. İki tane adam. Bu iki adamın elinde birer kalın urgan var, kırbaç var. Görevleri şu: Kubilay Han'ın bulunduğu salonun eşiğine kimsenin ayak basmaması lazım. Eğer salona girerken bu kaideyi bilmeyenler varsa bunlara hatırlatıyorlar. Bir de dikkat etmeden eşiğe basan olursa üstündeki elbiseyi çıkartıyorlar. O da ceza olarak bir miktar para veriyor. Yahut elbiselerini çıkartmıyorlar adamın da elindeki kalın urganlarla birkaç kere adama vuruyorlar. Bu tabi davete girerken oluyor. Davet bittikten sonra herkes sarhoş olduğu için kimse bu kurala uymuyor. Kimse de bu işe aldırmıyor. Sebebi ne? Çünkü eşiğe basmak Moğollarda iyi sayılmıyor. Hele Kubilay Han'ın bulunduğu bir yerde bir kimsenin kapının eşiğine basması uğursuz telakki ediliyor. Bu bakımdan bu hizmetkarlar bir kimsenin eşiğe basmamasına çok dikkat ediyorlar. Bir adetleri de yemek yerken holde çeşit çeşit müzik aleti var. Daha doğrusu müzikle pek ilgisi olmayan aletler var. Kubilay Han içkisini içmek üzereyken adamlar bu aletleri birbirine vuruyorlar. Ortalığı da garip bir gürültü kaplıyor. Bu gürültü sırasında bir uşak hürmetle Kubilay Han'a yaklaşıyor ve bardağını uzatıyor. Kubilay Han bardağını alıp bir iki yudum içiyor. O içkisini yudumlarken herkes diz çöküyor. Uşak da üç adım geri çekilip diz çöküyor. İşte o gürültü sırasında bütün bunlar oluyor. Sadece Kubilay Han içkisini yudumlayacağı zaman böyle oluyor. Sonra gürültü kesiliyor. Yemek yerken böyle bir adet yok. Sadece içkisini içerken herkes böyle hürmetle onu bekliyor. Yemek bitip de sofralar kaldırıldıktan sonra hokkabazlar, akrobatlar, hüner gösterecekler içeri giriyor. Yemekler yenmiş, içkiler içilmiş, çakır keyif, eğlence zamanı. Misafirler, saray ileri gelenleri ve başta tabii Kubilay Han eğlenceye çekiliyorlar. Eğlence başlıyor. Herkes hünerini gösteriyor. Akıl almayacak hokkabazlıklar yapıyorlar. Gecenin geç saatine kadar bu eğlence devam ediyor. Tatarlar eğlenceyi çok seviyorlar diyor Moğollar. Onun Tatar'dan kastı Moğollar. Doğum günlerini büyük bayramlarla kutlamayı seviyorlar. Ve devamlı eğleniyorlar. Eğlenceden anladıkları da içki, yemek, gürültü ve hokkabazlık. Evet değerli dinleyiciler, Marco Polo'nun seyahatnamesinde daha çok hatıra var. Fakat gerisini bir başka programa bırakalım ve bugünlük bununla iktifa edelim. Haftaya yeni bir hatıralar programında beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.